Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 22 Behmen 1403, Hicri Kameri 11 Şaban 1446 ve Miladi takvimle 10 Şubat 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü üzerine yapılan röportaj, Dünya Tarihi Podcast'i ve İslam'ı Tanıyalım adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur, meslektaşım
Mesut Ketani.
Sizlere bu akşamki yayını sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran'da muhteşem 22 Behmen yürüyüşü düzenlendi. Pezeşkiyan yabancılar önünde asla eğilmeyeceğiz. Trump müzakere istiyorsa neden bu yanlışları yaptı dedi. Yargı erki başkanı İran halkı aldatılmayacak ve geri adım atmayacak dedi. Galibaf halkın varlığı olmadan güçlü bir İran mümkün olmayacak dedi. Ve Irakçı Amerika Bercam'daki sözünü tutmadı diye söyledi. Şimdi haberler.
İran halkı İslam devriminin görkemli zaferinin 46. yıl dönümünde bilinçli, coşkulu ve şuurlu katılımı ile güzel İran için birlik, beraberlik, uyum ve dayanışmadan oluşan bir gökkuşağı tablosu çizdi. Bu muhteşem katılım, istikrarlı ve güçlü bir İran'ın göstergesidir. Parsüde'nin İran'dan aktardığına göre Büyük İslam Devrimi'nin kutlaması bu sabah erken saatlerden itibaren tüm İslam İran'da başladı ve Tahran halkı da ülkenin diğer bölgelerindeki vatandaşları ile birlikte belediren 22 Behmen yürüyüşü güzergahlarında hazır bulunarak İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun idealleri ve İslam devrim lideriyle yeniden biat ederek İslam düşmanlarına karşı nihai zafere kadar şehitlerin yolunu sürdürme kararlarını vurguladı. İran halkı ayrıca dünyanın mazlumları ile özellikle Gazze halkı ve Amerika'nın suçlarının acılarını yaşayanlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. İran şehir ve eyaletlerinin halkı 22 Behmen yürüyüşü ve İslam devriminin yeni dönemi kutlamalarının başlamasıyla eş zamanlı olarak ilan edilen güzergahlarda geniş katılımlarıyla şehitlerin ve devrimin idealleriyle yeniden biat ettiler. 22 Behmen yürüyüşünün başlamasıyla birlikte İran'ın dört bir yanındaki insanlar çeşitli şehir ve yerlerdeki coşkulu ve devrimci katılımlarıyla devrimin zaferini daha da görkemli bir şekilde kutladılar. İran'da bulunan 700'den fazla yabancı medya mensubu, muhabir ve kameraman ile 7000'den fazla yerli medya çalışanı halkın izzetli katılımını haber yaparak dünyaya aktardılar. İranistan devriminin görkemli zaferinin yıl dönümünde 22 Behmen yürüyüşünde bir kez daha halkın coşkulu ve milyonlarca katılımına tanık olduk. İran'ın hala onur ve bağımsızlık yolunda istikrarlı, dirençli ve kararlı bir şekilde ilerlediğini göstermek için gelen insanlar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran milletinin hiçbir zaman yabancılar önünde eğilmeyeceğine değinerek, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, eğer müzakereyi istiyorsa neden bu yanlışları yaptı, dedi. Pars Today'in haberine göre Mesut Pezeşkian bugün İslam devriminin 46. yıl dönümünde İran'ın zorbalığa ve zorbalıklara karşı tüm gücüyle durduğunu ve İmam Hamenei'nin liderliğinde komploların karşısında duracağını vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakereden bahsediyor ancak aynı zamanda İran'a karşı yaptırım ve komplo belgesini imzalıyor, dedi. Pezeşkian Amerika'nın barışı savunduğu iddiasına değinerek şunları ekledi. Bu bölgenin huzurunu kim bozdu? Bölgede ve Gazze'de katliam ve yıkıma kim sebep oldu? Dünyada hangi özgür insan, kadın, çocuk ve hastayı bombalamayı kabul eder? İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiçbir zaman yabancılar önünde eğilmeyeceğimizi vurgulayarak düşmanların İran'a zarar verme arzusunu mezara götüreceklerini söyledi. Mesut Pezeşkian şunları ekledi. 22 Behmen Allah'ın bir günüdür. Çünkü tüm İran halkı hiçbir fark gözetmeksizin sahaya indi ve güç, birlik ve beraberlik içinde yabancıların elini ülkeden kesti ve zalimleri dışarı attı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Savaş peşinde değiliz. İran'daki yeni hükümetin faaliyetlerinin ilk gününde Hamas Hareketi Başkanı İsmail Haniyeh'e Tahran'da suikast yapan Siyonist rejimdi. Pezeşkian kendileri teröristler ve bize terörist diyorlar. İran'da birçok kişi öldürdüler. Biz terör kurbanıyız, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları ekledi. Trump İran'ın bölgenin güvenliğini bozduğunu iddia ediyor. Oysa İsrail rejimi Amerika'nın desteğiyle güvensizliğin ana nedenidir ve Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve istediği her yerdeki mazlum insanları bombalıyor.
İran Yargı Başkanı yaptığı açıklamada azimli ve şehit yetiştiren halkımız direnişin öncüsüdür ve düşmanların tehdit, söylem ve propagandalarından ne korkar, ne aldanır ve ne de geri çekilir, dedi. Muhabirimizin haberine göre Hüccetül İslam Muhsin Ejey, İslam devriminin şanlı zaferinin 46. yıl dönümünde Tahran halkının çeşitli kesimlerinden katıldığı büyük ve coşkulu yürüyüşe katıldı. Yargı Erki Başkanı gazetecilere yaptığı açıklamada 22 Behmen'in Allah günü olduğunu ve en unutulmaz günlerden biri olarak kabul edildiğini vurgularken, şeytanlar ve onların başındaki Amerikalılar İslam devrimine yönelik halk desteğinden korkuyorlar. Halkımızın nizam ve devrime destek meydanında bulunmasını da engellemek, sahneyi boşaltmak için her türlü komployu kullandılar, dedi. Yargı Erkeği Başkanı Amerikan liderlerinin son dönemdeki düşmanca tutumları halkımızı bugünkü yürüyüşe daha tutkulu ve anlamlı bir şekilde katılmaya teşvik etti. Bu halk katılımı Amerikalıların yumuşak ve sert eylemlerine ve entrikalarına etkisiz hale getiriyor açıklamasında bulundu. Yargı Erkeği Başkanı şunları söyledi. Amerikalılar ve Siyonistler Gazze ve Lübnan'da feci suçlar işleyerek o bölgelerdeki insanları korkutup direniş hattından geri çekeceklerini sanıyorlardı. Ama bunun gerçekleşmediğini gördüler. Direnişin öncüsü olan aziz ve şehit yetiştiren halkımız bu tehditlere, söylemlere, propagandalara ne kanıyor, ne de aldanıyor, ne de geri çekiliyor, nizamın ve devrimin savunulmasında her zamankinden daha kararlıdır.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı 22 Behmen'de Urumiye'nin devrimci halkına hitaben yaptığı konuşmada, halkın katılımı olmadan güçlü bir İran mümkün olmayacaktır, dedi. İrib'in haberine göre Muhammed Bagır Galibaf, 22 Behmen yürüyüşüne katılmak ve İslam devriminin zaferinin 46. yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapmak üzere Batı Azerbaycan'ın Urumiye kentinde devrimci halka hitaben İslam devriminin yıl dönümü ulusal bir gün ve Hizbullah milletinin şehitlerle ve imamla ahit bağlama ve yenileme günüdür. Ve bu İslam devrimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin yolunda ve zulüm ve zorbalığa karşı mücadele etmek ve Hazreti Sahibel Zeman'ın küresel hükümetinin temellerini atmak için Aşura kıyamı yolunda gerçekleşmiştir dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı İmam Hümeyni'nin halka inandığını ve bugün tüm zaferleri ve başarıları çeşitli alanlardaki halkın varlığına borçlu olduklarını belirterek şöyle konuştu. Nizamın verimliliğini halk belirler. Bu devrim halkla birlikte başarılı oldu. Devrim lideri merhum imamın vefat yıl dönümünde şöyle demiştir. İmam Allah'a, kendisine ve halka inanıyordu ve bugün biz yetkililerin milletimiz hariç attığımız her adım milletin hedeflerinden, imamın hedeflerinden, şehitlerin yolundan uzaktır ve İran daha güçlü ve daha sağlam olacak. Bu halkın çeşitli sahnelerde varlığı olmadan mümkün değil.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı, Amerika Bercam'daki sözünü bozdu ve biz müzakerelere güvenmiyoruz. Hiçbir şekilde baskı veya zorlama altında müzakere etmeyeceğiz dedi. Farsü'den İrib'e dayandırdığı habere göre Seyyed Abbas Arakçı, bugün İran'ın batısındaki Hamedan kentinde düzenlenen 22 Behmen yürüyüşünde konuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerdeki aracının teslimiyet olduğunu belirten Irakçı ama İran halkı asla teslim olmayacak. Trump, İran halkına karşı azami baskı politikasına geri döndü dedi. Irakçı Trump'ın İran milletine en büyük baskı yapmak için bir belge imzaladığını ancak aynı zamanda aldatmak için müzakerelerden ve müzakereler hazır olmaktan bahsettiğini sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanı neden baskı altında Amerika ile müzakere edelim? Hangi özgür insan baskı ve güç altında müzakerelere girmeyi kabul eder? Halkın gücü ve İmam Hamene'nin liderliği tarafından desteklenen yetkililer istihbari karşı durdular ve duracaklar dedi. Irakçı bugünlerde Gazze halkının zaferinin kutlandığına tanıklık edildiğini belirterek Gazze halkı 15 ay boyunca direndi ve İsrail soykırımına tanıklık etti. Ancak direnişlerini kıramadılar, düşmanlar hedeflerine ulaşamadılar dedi.
İslami Tebliğat Kurumu Koordinasyon Konseyi yaptığı açıklamada İran halkının 22 Behmen yürüyüşüne destansı katılımından dolayı teşekkür ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin genç nesli bir kez daha devrim bayraktarlarının her zaman sahnede olduğunu ve hak yolunda şehitlerin ve mücahitlerin yüce ideallerinin mirasçıları olduğunu gösterdi dedi. İrna'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce halkı Yevmullah 22 Behmen'de eşsiz ve görkemli bir katılımla izzet, iktidar, basiret ve sadakat sahnesini sergileyerek dünyayı hayran bıraktı. Bu eşsiz destan imanın, birliğin ve İslam devriminin ideallerinin hala bu milletin canının derinliklerinde canlı ve akıcı olduğunu ve hiçbir tehdit ve komplonun bu kopmaz bağı zedeleyemeyeceğini gösterdi. Halkın, şehitlerin ve şehitlerin imamının ve devrim liderinin yüce ideallerine yeniden bağlılık göstermesine değinen bildirdi. Halkın katılımı muazzam olarak nitelendirildi ve dünyaya sebat, bağımsızlık ve adalet arayışı mesajı ilettiler. Kışın soğuğu bile sıcaklığını azaltamadığı bu görkemli katılım, izzet ve zafer yolunda mücadele ve direnişten vazgeçmeyen ve çağımızda özgürlük, adalet ve hak arayışının bayraktarı olarak kalacak bir milletin basiret ve bilincinin açık bir kanıtıdır ifadelerine yer verildi. İslami Tebliğat Kurumu Koordinasyon Konseyi İran'ın asil halkına saygılarını sunarken bu milletin şanlı defterinde bir başka altın sayfa olacak kalıcı bir destan yarattığı için tüm halka teşekkür ettiği ve bu katılım herkesin ülkenin yücelme ve ilerleme yolundaki sorumluluğunu iki katına çıkaracaktır diye vurguladı.
İslam devriminin 46. yıl dönümünde İngilizce yayın yapan medya bu büyük olaya özel ilgi gösterdi. İran'ın bugün bildiğine göre Asociated Press Haber Ajansı bugün İslam devriminin 46. zafer kutlaması hakkında bir rapor yayınladı ve bu törenin Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden ve azami baskı kampanyasının yeniden başlamasından sonra ilk kez düzenlendiğini ve on binlerce İranlının sıfırın altındaki soğukta sokaklara döküldüğünü yazdı. Söz konusu Amerika medyasına göre İran ağır yaptırımlarla karşı karşıya ve Trump'ın bunları artırma tehdidi Tahran ile ilerleyen nükleer programı hakkında bir anlaşmaya varmak istediğini açıklamasından sonra geldi. Associated Press raporunun devamında şunlar belirtildi. İran lideri Ayetullah Hamini geçen cuma böyle bir hükümetle müzakere edilmemeli demişti. Ancak Washington ile tahammülü açıkça yasaklamadı. Tahran'da insanlar sıfırın altındaki soğuğa rağmen bayraklar, balonlar ve pankartlar taşıyarak Özgürlük Meydanı'na doğru yürüdüler. Göstericiler Amerikan ve İsrail karşıtı pankartlarının yanı sıra Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları atarak Ayetullah Hamene'nin posterlerini taşıdılar. İranlı askeri güçler de bazı füzelerinden örneklerini de sergiledi.
İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran ve İranlıları yeni dünya güç dengelerinin temel taşlarından biri olarak nitelendirdi. Tüm General Muhammed Bakri dün 22 Behmen'in İran İslam Devrimi'nin yıl dönümü yaklaşması dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları söyledi. İnkar edilemez bu gerçeği hatırlatmak ilham verici ve öğreticidir ki küresel güçler İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve stratejik coğrafyasının kapasitelerini, ilerlemelerini ve yeteneklerini izleyerek boş tehditlere ve gösterişli söylemlere rağmen büyük bir korku ve paniğe kapılmışlardır. İran ve İranlıların temel taşlarından biri olduğu yeni bir dünya düzenini ve güç dengelerini kabul etmeye kendilerini hazırlamak zorundadırlar. Pars Today'in haberine göre tüm General Muhammed Bakri şunları ekledi. 22 Behmen İslam devriminin kurucusu İmam Hümeyni'nin bilge ve cesur liderliği altında İslam devriminin muzaffer zaferinin 46. yıl dönümü olarak dünyada büyük değişimlerin başlangıcı ve İran ile İranlıların şeytani Amerika ve Batı kampının egemenliğinden kurtuluşu ve özgürlüğe kavuşmasının miladıdır. Aynı zamanda İranlıların şan ve şeref zirvelerine ulaşmak ve bu toprakları inkar edilemez bir küresel güce dönüştürmek için kutsal cihatlarının başlangıcıdır. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı şunları vurguladı. Şüphesiz İslam devrimini emperyalist cephenin korkunç saldırıları karşısında koruyan şey, birleşik inançlı ve devrimci milletin basireti, zekası ve uyanıklı, onurlu savunma ve askeri caydırıcılık, bilgi, bilim ve teknoloji tekelini kırmadaki büyük ve şaşırtıcı ilerlemeler ve cesur ve bilge liderliğin ilahi rehberliği altında elde edilen güçlendirici önemli başarılardır.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri, 2000 kilometre menzile sahip hipersonik seyir füzelerinin tanıtıldığını duyurdu. Batı Şeria'da 4 Filistinli'nin şehadeti, Avrupa'nın Amerika tarifelerine hemen karşılık vermesi ve Arap Birliği Genel Sekreterinin Netanyahu'nun Suudi Arabistan aleyhindeki açıklamalarına tepkisi, Pars Today'de yer alan İran ve dünya haberlerinden seçmelerdir. Siyonist rejim askerleri bir kez daha halka ateş açtı ve Han Yunus'un doğusu ve Gazze şehrinin güneyinde ateş açılması sonucu 4 masum Filistin şehit etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerika'nın Avrupa Birliği mallarına gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupalıların buna bir saat içinde yanıt vereceği konusunu duyardı. Amerikan Başkanı Trump defalarca Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine mallarına gümrük vergisi uygulayacağı konusunda tehdit etmişti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, bir dış politika uzmanı emperyalist sisteminden ve Amerika'dan kurtulmak İran'daki İslam devriminin başlıca nedenlerinden biriydi başlığı altında. İranlı dış politika uzmanlarından Seyyid Rıza Sadr el-Hüseyin, İran halkının İmam Hümeyni liderliğinde 1979 yılında gerçekleştirdiği İslam devrimi ile ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası alanda siyasi bağımsızlık, İran halk devriminin en önemli kazanımlarından biri olarak kabul ediliyor dedi. Dış politika konularında uzman Seyyid Rıza Sadr el-Hüseyin'i İslam devriminden sonra dış politika alanında elde edilen başarılara değinirken İslam devriminin İran'da kazandığı zaferin en önemli başarılarından biri İslam devriminin sloganlarından değişmez ve temel unsurlarından biri olarak kabul edilen bir sonucun kazanılmasıdır ki bu da mübarek kelime bağımsızlıktır. İslam devriminin temel kalıcı ve unutulmaz sloganı bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti'ydi. Tarih boyunca hiçbir ülkenin sömürgesi olmayan İran, Pehlevi döneminde aşırı bir şekilde Amerika'ya bağımlı hale gelmiş. Bu durum, İran halkının ve ülkenin bir bütün olarak karar ve iradesinin bağımsızlığını tehlikeye atmıştır şeklinde konuştu. Pars Today'in haberine göre Sadr el-Hüseyin'e Merhaba Ajansı'na verdiği röportajda İran'daki İslam ve halk devriminin temel nedenlerinden biri Amerika'nın başını çektiği hegemonik sisteme bağımlılık meselesiydi. İfadelerine kullandı. İslam devriminin zaferinin ardından İran'ın Batı Asya ve uluslararası coğrafyadaki jeopolitik ve jeokültürel konumu göz önüne alındığında bağımsızlık vurgusu öne çıkan bir konu olarak değerlendirilmelidir. Buna göre bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti sloganı İslam devriminin zaferinin başlangıcından bu yana İran halkının en önemli ve kalıcı evrensel sloganlarından biri olarak kabul ediliyor. Dış politika uzmanı Sadr el-Hüseyin'i bağımlılıklar göz önüne alındığında verimli insan kaynakları ve bol miktarda maddi kaynaklar alanındaki potansiyel ve mevcut kabiliyetlere rağmen İran halkı siyasi bağımsızlık adı verilen bir rüyayı gerçekleştirmeye çalıştı, dedi. Sadr el-Hüseyin'i siyasi anlamda bağımsızlık bir milletin hukuki süreçleri çerçevesinde ulusal çıkar ve kaygıları doğrultusunda karar alabilmesi ve bu karara göre gerekli tedbirleri alabilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Sadr el-Hüseyin'e İslam devriminin başlıca sebepleriyle ilgili yaptığı açıklamanın devamında şöyle dedi. Bugün İran İslam devriminin zaferinden 46 yıl geçerken uluslararası alanda siyasi bağımsızlık halk devrimimizin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 200 üye ülkesine kıyasla daha önce belirtilen anlamda bağımsızlık meselesine tüm konularda iddia edebilecek çok az ülke var. Birçok siyaset bilginine göre İran İslam Cumhuriyeti uluslararası alanda az sayıdaki bağımsız ülke arasında yer alıyor. Hegemonik rejimin İran milletine karşı artan düşmanlığının temel nedenlerinden biri bu bağımsızlık arzusuna vurgu yapıyor. Çünkü bu milli kararlılık bizi egemen ve boyundurluk altındaki iki grup ülkeden ayırmıştır. Kıdemli dış politika uzmanı Seyyid Rıza Sadr el-Hüseyin'e İrna'ya verdiği röportajı şöyle tamamladı. İran halkı sürekli çabalar, eşsiz liderlik ve öz İslam'dan yararlanarak İslam devriminin zaferinden sonra tarihi olarak arzuladığı bağımsızlığa kavuşmayı başladı. Elbette kazanılan bağımsızlığın korunması, sürdürülmesi ve direnleştirilmesi, ülkenin her alanda ilerlemesi ve milletin gururu üzerinde önemli ve yadsınamaz etkiler yaratabilir. İran halkı bu bağımsızlık ve özgürlüğü kazanabilmek için devrimin zaferinden geçen 46 yıl boyunca dayatılan savaştan çeşitli ağır yaptırımlara kadar birçok zorluğa göğüs gererek kendi ülkelerinden bir adım bile geri atmamıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Rus Çağdaş Tarih Profesörü, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ortaya çıkması İran İslam Devrimi'nin ileri görüşlü fikirlerinin sonucudur başlığı altında. Rusya Rusya'daki üniversite profesörü Elena Dunayeva'ya göre 3. yol hareketi, yani bir ülkenin başka ülkeler üzerindeki istikbar ve sultacılığı kırmak için yürütülen mücadele, İslam devriminin yolunun bir devamıdır. Rus oryantalist ve İranoğlu, küresel yapının son 10 yıllardır yaşadığı dönüşüm sürecine değinerek, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kurumların oluşumu İran-İslam devriminin ileri görüşlü fikirlerinin gelişip yaygınlaşmasının bir sonucudur, dedi. Pars Today'in haberine göre Elena Dunayeva, Moskova'da İrna muhabirine verdiği röportajda İran-İslam devrimi 20. yüzyılın sonlarında dünyadaki en önemli gelişmelerden biriydi ve dünyada pek çok etki ve sonuç bıraktı ifadelerini kullandı. Dunayeva'nın da belirttiği gibi bugün 46. Zafer Yıldönümü İran'ın dört bir yanında çeşitli etkinlikler ve halk yürüyüşleriyle kutlanan 11 Şubat 1979 İran-İslam devrimi, kendine has özellikleriyle 20. asrın sonlarında dünya çapında yaşanan ender ve etkili bir olaydı. Çağdaş tarih alanında doktorası bulunan Elena Dunayeva, İslam devriminin uluslararası mekanizmalar üzerindeki etkisi günümüzde de sürüyor, dedi. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün kıdemli uzmanı Dunayeva, İslam devriminin sloganlarından biri ne doğu ne batıydı. Bu, süper güçlerin dünyadaki diğer ülkeler üzerindeki hakimiyetini ortadan kaldırmak anlamına geliyordu. Bilindiği üzere o dönemde özellikle Sovyetler Birliği vatandaşları arasında bu slogan anlaşılır ve kabul edilebilir değildi. Ancak bugün küresel yapının değiştiği bir çağda yaşıyoruz ve BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kurumların oluşumunun İslam devriminin ileri görüşlü fikirlerinin gelişip yaygınlaşmasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz, dedi. Rus şarkiyatçı Dunayeva, İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu ve devrimin büyük önderi İmam Hümeyni'nin dünyada üçüncü yol teorisine atıfta bulunarak İslam devriminden ve İran'da İran-İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana 46 yıl geçti. Hepimiz bu kavramı, yani ne doğu ne batı sloganını kabul ediyoruz ve bu üçüncü yolun ortaya çıkışına doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz, dedi. Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Fakültesi doçenti, çok taraflılık fakirleri artık dünyada çok sayıda taraftar kazandığı ve bu fikrin başlıca yenilikçilerinden biri olan İran, BRICS yapısına girdi, dedi. Rus oryantalist İran İslam devrimi ve dünyadaki etkileri hakkında yaptığı açıklamasının devamında şunları kaydetti. Aslında üçüncü yol hareketi, yani istikbara karşı mücadele ve bir ülkenin diğer ülkeler üzerindeki hakimiyetine karşı koyma hareketi, İslam devrimi yolunun bir devamıdır. 2024 yılı başından, yani 2024 yılı başından itibaren İran-İslam Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2025 yılı başından itibaren ise Endonezya BRICS grubuna çekirdek üye olarak katılmış ve bu ittifakın üye sayısı 10'a ulaşmıştır. BRICS grubu ayrıca ortak ülkelerin listesini de açıkladı. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları Şanghay İşbirliği Örgütü'ne, İran 17 Eylül 2021 tarihinde Duşanbe'de düzenlenen Liderler Zirvesi'nde 9. üye olarak ilan edilmiş. Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'a diyalog ortağı statüsü verilmiştir. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahir Tehran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ali Ekber diye meşhur olan Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib, Şiaların 3. imamı olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludur sevgili dinleyiciler. Hicretin 33. yılında Medine'de dünyaya geldi ve biz de o Hazretin kutlu veladet yıl dönümünü ve İran'da gençler gününü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil ile irtibata geçtik uzmanımızın görüşlerini almak için. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz Hüseyin Hocam katıldığınız için. Şimdi hiç şüphesiz zaman ve mekan Hüseyin Hocam, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri gibi vefalı bir ashab görmemiştir. Ve İmam Hüseyin'in Ali Ekber diye tanınan Leyla binti Ebi Merre bin Urve bin Mesud'dan olan oğlu Ali bin Hüseyin, İmam'ın ailesinden savaş meydanına gitmek için izin alan ilk kişiydi. Şimdi siz Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kısa süren bu hayatı ve İslam yolunda vermiş olduğu babasıyla birlikte mücadeleyi nasıl bizim için tespit ediyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vel-aqibetu lil-muttaqin ve'n-naru lil-mulhidin el-munafiqin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin ve'l-la'nu ala a'zaihim ecmain. Ali Ekber, bizim Ali Ekber'in varlığını incelediğimiz zaman önce karşımıza aile terbiyesinin, ailedeki yaşam biçiminin niceliği karşımıza çıkar. Çünkü Ali Ekber bizim masum bildiğimiz kavram içerisindeki kişilerden biri değildir. Yani normal, sade bir vatandaş. Ama öyle bir ailede yetişmiştir ki bu ailenin bütün hareketi, tavrı, konuşması, çalışması, kazanımı, harcaması Allah için olmuştur. Ve Allah-u Teala rızası için yapılan bu hareketlerin hem manevi etkisi olurken insan üzerinde, manevi etkisiyle beraber o ailede yetişen ferdi yetiştirmesi, eğitmesi açısından da ayrı özellik taşımaktadır ki Ali Ekber Aleyhisselam bu vaziyette yoğrulmuş. Yani etiyle kanıyla dedeleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın buyruğunda olduğu gibi vecehtu vecihiye lillezî feteras semâvâtu vel erz hanîfen muslimen ve mâ ene minel müşrikîn inne salâtî ve nusukî ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn kavramında olduğu gibi etiyle, kanıyla, varlığıyla, çalışmasıyla, bütün hareketleriyle din uğrunda hareket etmeye kendisini ayarlamış ve Kerbela'da da biz görüyoruz ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o 72 dostunun, arkadaşının vefalı askerlerinin içerisinde Ali Ekber bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca gençlik adına ki iyi de bir olay dizayn edilmiş, ayarlanmıştır. Yani gençlik günü adına çok iyi bir olay ayarlanmıştır. Ali Ekber'in gençliği temsil etmesi adına inanmış gençliği, inanan gençliği, fedakar gençliği temsil adına bu adla anılmış olması hakikaten takdire şayan bir harekettir. Zira inanmış gençlik, inanmak isteyen gençlik, inancını özümseyip hayata geçirmek isteyen gençliğin Ali Ekber'i, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da şehadete koşan o kahraman evladını örnek alması gerekir. Onun yaşantısını, inanç biçimini, inancındaki hedefini örnek almalıdır. 1400 yıldır şehit olan Ali Ekber bugün eğer bizlere, gençlere hasreten yeni yetişecek olan yeni nesle örnek teşkil edebiliyorsa buradan bir şey anlamamız gerekir ki Allah-u Teala kendi yolunda, kendi uğrunda mücadele edenlere gelecek ahirette öbür ebedi hayatta mükafat vereceği gibi bu hayatta da kendisiyle özdeşleşenlere mükafat veriyor. Ki bu da Ali Ekber de bu örneklerden birisidir. Yani adı bugüne kadar kahramanlıkla anılan, fedakarlıkla zikredilen bu şahsiyetlere Allah-u Teala daha kıyamet günü gelmeden evvel bile mükafat vermiş, ödüllendirmiştir. Onun için gençlerimizin, genç neslin Ali Ekber'i çok iyi okumaları, çok iyi anlamaları, fedakarca davranışındaki özellikleri gayet iyi bilmeleri gerekir. Bu hem toplumumuzun, milletimizin diri olarak, canlı olarak, akıllı olarak ayakta durmasının sebeplerini, temellerini oluşturur. Ki toplum hem de gelecek neslimizin varlığı, gelecek neslimizin iyi yetişmesi, iyi bir toplum oluşturmanın, iyi bir toplum geliştirmenin temellerini oluşturur. O münasebetle Ali Ekber'i çok iyi anlamak lazım. Yani mesele yalnız bir Kerbela'da bir iki saat, üç saat o savaşmakla sınırlı kalmamalı. Onu öğrenmek, Ali Ekber'in bütün kendini anladığı günden itibaren, yani o teklif haddine, bülug haddine ulaştığı dakikadan itibaren Rabbi ile olan ilişki ve münasebetini de iyi incelemek gerekir. İyi tahlil edip üzerinde durmak gerekir. Eğitilmek, öğretilmek, yetiştirilmek adına. Onun için tabii gençliğimiz için Ali Ekber'in doğum gününün kutlu, uğurlu olmasını temenni ediyor, diliyorum. Ve gençliğimize, hasreten insanlarımıza, inananlara, Müslüman alemine hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Ki Ali Ekber, siz de başta belirttiniz Sayın Feriver, Ali Ekber Aşura günü ilk ayağa kalkan şahsiyetlerden biridir. Düşmana o genç yaşında düşmanın bütününe imanlılığın nasıl olduğunu, İslam alemine hasreten imanlılığın nasıl olduğunu gösteren ilk şahsiyettir. Onu iyi özümsemek, iyi anlamak, iyi kavramak, iyi bir şekilde tanımak lazım. Allah-u Teala Ali Ekber'i, babasını, annesini, dedelerini, peygamberimizi, 12 imamı çok iyi kavrayabilmeyi bizlere nasip etsin. O yolda gidebilmek başarısı nasip etsin. Onların hürmetine ölüp gidenlerimizi affeylesin. İslam alemine huzur, refah, mutluluk ve akıllanma nasip etsin. Hepinize, bütün dinleyicilere saygılar sunuyorum. Allah-u Zülcelal-i Vel İkram'dan mutluluk ve huzur diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size saygılar sunuyoruz Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim.
Sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil Hocamız bizim telefon hattımızda uzman konuğumuz idi. Röportajımızda Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü münasebetiyle ilgili görüşleri ve söyleşimizi dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstudy.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. İran ile Avrupa arasında ilişkilerin kurulduğu ilk yıllarda Avrupa ülkelerinin büyük elçilerinin neredeyse tamamı papazdı. Bütün bu elçiler dini törenlerini özgürce yapabilmeleri için şahtan İran'da kilise ve manastır inşa edilmesi için izin vermesini istediler. Şah Abbas tüm bu istekleri kabul etti ve birçok Avrupa ülkesinden rahipler İsfahan'da hazır bulundu. Müzik Değerli dinleyiciler, Tahran'dan sizleri Dünya Tarihi Podcast dizimizin bir başka bölümüyle selamlıyoruz. Tarih ve şahlar, papazlar, imtiyazlar ve İranlılardan hatıra ve anılar. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şah Abbas, Avrupalı hükümetlerin ve kralların Hristiyan dinine karşı oldukça tutucu olduklarını fark etmişti. Bu nedenle Avrupalı rahiplerin dini törenlerine katılmaya, kilise inşa etmelerine yardımcı olmaya çalışmış ve onların Hristiyanlığı propaganda eden sözleriyle ilgilenmiştir. Şah bu tavrını bazıları onun yakında İslam'ı bırakıp Hristiyan olacağını düşünecek kadar sürdürmüş ve Hristiyanlığı ve Hristiyanları çok seviyormuş gibi davranmıştı. Şah Abbas Hristiyanlığa ne kadar ilgi gösterse Avrupa'nın Hristiyan ülkeleriyle ilişkilerinin o kadar iyi olacağını, Osmanlı ile savaşta da İran'a yardımcı edeceklerini ve İran ile Avrupa'nın Osmanlı tehditlerine kesin olarak son vereceklerini düşünüyordu. Birinci Şah Abbas'ın saltanatının sonlarında yani miladi 1629'da İki İtalyan rahip Papa adına İran'a gelerek İran Şahı'ndan İran Ermenilerini Papa'yı takip etmeye davet etmesini istedi. Şah Abbas onlara şöyle dedi. Ülkemdeki Ermenilere Papa'ya itaat etmelerini emredeceğim çünkü aksi halde onlar gerçek Hristiyan değiller. Birkaç gün sonra rahipler Şah'ın fermanını almak için yanına gittiler. Ama Şah Abbas'ın çok kızgın olduğunu gördüler. Alman İmparatoru II. Rudolf, Osmanlı Sultanı ile barışmış ve İran'a verdiği tüm söz ve anlaşmalardan dönmüştü. Şah, İtalyan rahiplere hitaben şöyle dedi. Hristiyan krallar sözlerini tutmayıp düşmanımızla barış yaptıklarında benim ülkemde bir kilisenin olmasını mı istiyorsunuz? Ermenilere boyun eğdirip açıkça kilise çanlarını mı çalacaksınız? Benim suçum çanlarınızı kırmamak, kiliselerinizi yıkmamak ve sizi topraklarımdan kovmamaktır. Sizden ve krallığınızdan boş vaatten başka bir şey görmedim. Diego şöyle dedi, majesteleri, Alman imparatorundan şikayet ediyorsunuz. Peki Papa'nın ve İspanya kralının hatası nedir? Şah Abbas, Alman imparatorunun Papa ve İspanya kralına danışmadan böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. İspanya kralı Almanya imparatoruyla akrabadır. Kralınız Papa'yı başkanları olarak görüyor dedi. Şah bir an sustu ve sonra şöyle dedi. Kılıcımın gücüyle Osmanlı'dan 366 kaleyi aldım. Halbuki siz onlardan ne bir ev, ne bir depo ve ne hatta bir keçi ağılı bile alamadınız. Daha sonra cevap vermelerine izin bile vermeden toplantının sona erdiğini işaret etti. Şah Abbas döneminde Avrupalılar İran'la Osmanlı'ya savaş vaadiyle anlaşmalar imzaladılar. Bu sözleşmelerde İran'da ticaret serbestisi ve mallarından gümrük vergilerinin kaldırılmasını yerleştiriyor ve ülkelerindeki rahiplerin İran'da kilise inşa etmeleri ve dini faaliyetlerde bulunmaları için şahtan izin istiyorlardı. Bu ekonomik imtiyazlar onlara birçok fayda sağladı. Bir yandan rahipler Hristiyanlığı propaganda ediyor ve ülkeleri adına casusluk yapıyordu. Diğer yandan Avrupalıların vaat ettiği savaş hiçbir zaman gerçekleşmiyor ve İran ile Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı askeri ittifakı hiçbir zaman gerçekleşmiyordu. Safevi şahları çok şiddet yanlısı ve kan akıtan kişilerdi. Komşularla ve işgalcilerle art arda yaşanan savaşlar onları gergin ve sinirli hale getirmişti. Safevi hanedanı sürdükçe kralları da o kadar sertleşiyordu. Safeviler döneminde İran'a gelen Fransız seyyah Chardin, seyahatnamesinde İsfahan'ın önde gelen isimlerinden Rüstem Han adından bahseder. Şöyle yazıyor. Rüstem Han bir gün beni ziyarete geldi. Yüzü gülüyordu ve gözleri parlıyordu. Bunca mutluluğunun sebebini sordum. Şah ile görüşmeden geliyorum dedi. Bu kadar mutlu olduğun için şahtan nasıl bir ödül aldın diye sorunca şöyle dedi. Ödül almama gerek yok. Şahın sarayından her çıkışımda bu kadar neşeli ve coşkuluyum. Şahı bu kadar mı seviyorsun diye sordum. Bir süre sessiz kaldı ve yüzümdeki gülümseme kayboldu. Ama yine sanki bir şey hatırlamış gibi yüzünde bir gülümseme belirdi ve aynanın karşısına geçti. Ayna karşısında başındaki sarığı düzeltti ve şöyle dedi. Şahın huzurundan her çıkışımda sarayın girişinin yanındaki aynada kendime bakıyorum ve başımın hala vücudumun üzerinde olduğundan emin olduğumda sevinçten içim içime sığmıyor. Hatta eve geldiğimde bile bir hata yapmadığımdan emin olmak için tekrar aynaya bakıyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi. İkinci Şah Abbas o kadar haşin ve kana susamayan biriydi ki, başkentin soyluları ve ileri gelenleri bile onu görmeye gittiklerinde sağ salim döneceklerinden emin değillerdi. Ülkesinin halkına bu şekilde davranan Şah, birkaç Hollanda gemisinin Geşm adasına saldırması karşısında tepki gösteremedi. Hollandalılar Geşm'e yerleşip şantaj yapmaya başladılar. Şah'tan bir ferman çıkararak İran'ın her yerinden ipek satın almalarına izin vermesini, böylece doğrudan üreticilerden ipek satın alıp gümrük vergisini ödemeden İran'dan ihraç edebilmelerini istiyorlardı. Böylece bir yandan Şah Abbas döneminden beri sadece Şah'ın elinde olan ipek ticareti yetkisini kendilerine devrederken, diğer taraftan da bir önceki Şah'ın onları gümrük ödemeye zorlayan fermanını iptal ettiler. İkinci Şah Abbas'ın onları Geşm'den sürme gücü yoktu. Bu yüzden onlara istediklerini verdi. Safevi şahları bu hanedanın başından itibaren donanmaları olmadığı için defalarca Avrupalılara teslim olmak zorunda kaldılar. Fakat hiçbir zaman eskiden ders almazken hiçbir güçlü bir donanmanın kurulması için kollarını sıvamadılar. Şah Hollandalıların taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı ve ilk kez İran'ın en önemli ticari mallarının alım satımı tekelini bir Avrupa ülkesine verdi. Safevi hanedanı gün geçtikçe zayıflıyordu. Mallar her geçen gün daha pahalı hale geldi ve İran parasının değeri düştü. Safevi şehzadeleri toplumda ve savaş alanlarında büyümek yerine krala karşı komplo kurup onu tahttan indirmeleri korkusuyla haremde saray kadınlarının yanına hapsedildiler. Şehzadelerin haremde yetiştirilmesi onları zayıf ve korkak yaptı. Tahta oturduklarında doğru kararlar alamamış, ülkenin geleceği için plan yapamayan korkak insanlar haline gelmişlerdi. İkinci Şah Abbas'ın ölümü ardından sarayın ileri gelenleri daha sonra kendisine Süleyman adını seçen Sefi Mirza'yı almak için hareme gittiler. Sefi Mirza taç giyme törenine gidip krallığını kurmalıydı. Fakat annesi çok sevdiği çocuğunun kendisinden alınmasına izin vermiyor ve "Ah evladım, seni öldürecekler" diye bağırıyordu. Başka birkaç kadın da bu çocuğa sarılmış ve kımıldamasına izin vermiyorlardı. Şehzade kadınların arasında korkudan titriyor ve haremden ayrılmak istemiyordu. Kadınlar bu şekilde şehzadeye haremin kapısına kadar eşlik ettiler. Süleyman Şah korkak olmasının yanı sıra batıl inançlara ve hurafelere de inanırdı. İlk taç giyme töreninden memnun olmadığı ve uğurlu olmadığını düşündüğü için iki kez taç giydi. Bu şahların iradesizliği ve korkaklığı ülkenin birçok ileri geleninin öldürmesi emrini vermelerine neden oldu. Zira genellikle daha çok korkanlar daha çok öldürür. Şah Süleyman hiçbir şekilde ülkeyi yönetme yeteneğine sahip değildi. Avrupalı büyük elçilerden ve elçilerden rüşvet alıyor ve onların ülke yasalarını ihlal etmelerine izin veriyordu. Şah ve etrafındakiler rüşvet alırken diğerlerinin sağlıklı çalışma, temiz ve helal lokma ile yetinmeleri beklenmiyordu. Şah Abbas'ın yardımıyla İran ipeğini dünya ticaretinin üç ana ürününden biri haline getirmeyi başaran Ermeni tüccarlar, Süleyman Şah döneminde altın ve gümüş kaçakçılığına yöneldiler. Şah Abbas döneminden beri ülke dışına gümüş ve altın çıkarmak yasaktı. Ancak Süleyman Şah döneminde bazı Ermeni tüccarlar Hollandalılarla işbirliği yaparak altın külçeleri veya madeni paraları ülke dışına çıkardılar. Bu tüccarlardan biri Hollanda Büyükelçisi ile gizli anlaşma yapmış ve Büyükelçi gemisi ile İran'dan 800 bin altın sikkeyi çıkarmıştı. Şahın bunu bilseydi engelleyip engellemeyeceği bilinmiyordu. Çünkü benzer durumlarda Bender Abbas gümrük şefi altınlara el koyduğunda bile Şah kolaylıkla el koymayı kaldırdı ve altının ülkeden çıkmasına izin verdi. Sonraki şahlar zamanında ülkenin durumu daha da kötüleşti. Sultan Hüseyin'in pek çok görevi üstlenmekten sıkılıyor ve kararlarının çoğuna çevresindekiler müdahale ediyordu. Bir şey yapmakla ilgili fikrini sorduklarında sadece "yaxşıdır" diye cevap veriyordu. Bu da Azeri dilinde "iyidir" anlamına gelir. Birisi kendisine şikayette bulunduğunda Şah bu cümleyi söyleyerek fikrini teyit eder, karşıdaki kişi Şah'a yaklaştığında da Şah'dan aynı cümleyi duyardı. Hicri Kameri 1220'de, Miladi 1708'de Rusya'nın hükümdarı Büyük Petro, İran'daki durumu öğrenmek için İsfahan'a bir elçi göndermeyi planladı. İsrail Ori adında bir kişi Peter'den bu görevi kendisine vermesini istedi. Ori'nin bu siyasi görevdeki amacı yabancı ülkelerin büyük elçiliği pozisyonunu kullanmak ve yanında getirdiği mallar için gümrük vergisi ödememekti. İsfahan'daki varlığı İngiltere, Hollanda ve Fransa temsilcilerini dehşete saldı. Ori'nin Rusya için şahtan taviz alacağından ve Rus tüccarların kendi tüccarlarına rakip olacağından endişe ediyorlardı. Bazıları Ori'nin atalarının Ermenistan kralları olduğunu ve babasının topraklarını İran'dan geri almayı planladığını söyledi. Bu söylentilerden en çok yararlanan ise Mirvais isimli Afgan bir adamdı. Kendisi 2 yıl önce Kandahar'da Safevi yönetiminden bağımsızlığını ilan eden bir kabilenin reisiydi. Şah Sultan Hüseyin, Gorgin Han'ı Mirvais'ı bastırması için Kandahar'a gönderdi. Gorgin Han başarılı oldu. Mirvais'ı İsfahan'a gönderdi ve kendisi Kandahar'ın hükümdarı oldu. İsfahan'da İsrail Ori ile ilgili çıkan söylentileri duyan Mirvais, bunlara bir yenisini daha ekledi. İsrail Ori'nin Rusya'nın hükümdarı Peter'in casusu olduğunu ve Peter'in İran'a saldırıp Ermenistan ve Gürcistan'ı İran'dan ayırmayı planladığını, Gürcistanlı olan Gorgin Han'ın askerleriyle birlikte Peter'e sığınıp İran'la savaşmayı planladığını söyledi. Çeşitli söylentiler duyunca kafası karışan Şah Sultan Hüseyin, dost ve düşmanı karıştırdı. Mirvais'i affedip onu şerif yani belediye başkanı olarak Kandahar'a gönderdi ve ondan Gorgin Han'ı gözetmesini istedi. Şah Sultan Hüseyin'in elinden kurtulan Mirvais, Gorgin Han'ı Kandahar'daki bir ziyafete davet ederek onu birkaç arkadaşıyla birlikte öldürdü ve Kandahar'ın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Mirvais'in ölümünden sonra oğlu Mahmud tahta oturdu ve Hicri Kameri 1134'te yani miladi 1721 Kerman'a saldırdı. Safevi hükümetinin zayıflığının farkında olan Mahmud, Kerman'ı fethettikten sonra ordusunu İsfahan'a doğru hareket ettirerek Safevi hanedanının başkentini kuşattı. Büyük Petro, İsfahan'ın kuşatıldığı haberini duyunca bu fırsatı değerlendirip 40 bin askerle Aras Nehri'nin kuzeyindeki topraklara saldırdı. Bir süre sonra Ruslar Gilan'ı işgal ederek Enzeli ve Reşt şehirlerini ele geçirdi. İsfahan'da Şah Sultan Hüseyin'in ordusu Afganlarla baş edemedi. Şah daha önce çeşitli ayrıcalıklar tanıdığı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinden yardım istedi. İngilizler onun isteğini dikkate almadı. Yeni gelen Fransızlar da Safevi Hanedanı'nın yıkılmasından sonraki günlerle ilgili planlar düşündü. Onlar Rusya ve Osmanlı'nın İran'ı işgal edeceğini bildiklerinden bu iki ülkeyle dostluk arayışına girdiler. Yalnızca Hollandalılar Şah Sultan Hüseyin'e yardım etmeyi kabul etti. Fakat buna karşılık 25 bin tümen tutarında bir krediye karşı kraliyet mücevherlerinin bir kısmını rehin alarak aldılar. Hayal kırıklığına uğrayan Şah, oğlu Tahmasp Mirza'nın 2000 askerle birlikte İsfahan kuşatma çemberinden geçmesine izin vermeye karar verdi. Tahmasp Mirza, takviye kuvvetlerle şehre dönmek için İsfahan'dan ayrılmak zorunda kaldı. Tahmasp güçlü bir ordu toplayamadı ve bir süre sonra İsfahan'ın düştüğü haberini aldı. İsfahan kuşatması 6 ay sürdü ve bu süre zarfında kıtlık ve açlık birçok insanı öldürdü. İsfahanlılar şehrin köpeklerini ve kedilerini bile yiyordu. Şah Sultan Hüseyin şehri Afganlara teslim etti ve kraliyet tacını kendi eliyle Mahmud Afgan'ın başına koydu. Safevi hanedanı düşmüştü. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Şah Abbas Safevi Hanedanı'nın güç zirvesinden düşüşüne kadar yaşanan gelişmeleri ele aldık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha sonra podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti Musa'nın büyük mucizesinin Firavun'u gaflet uykusundan uyandırmadığını ve bu mucizeleri sihir ve büyü olduğunu iddia ettiğini belirttik. Firavun yardımcıları ve danışmanlarından tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyici mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik. Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey oldu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegane Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraslama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi Yaradan'a, seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları, arkalarında ise Firavun'un tam peçizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birden bire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolla harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emri ile sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey sona erdi. Kullar özgürlüğüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarına hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu: "Benim halefim olarak kavmimin yanında kal, onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme." Hazreti Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'raf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor: "Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? De bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız," dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağa tapmaya devam edeceğiz dediler. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek, "Onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin?" dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor: "Harun, Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti. Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Böylece Harun suysuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda Ulul Azm peygamberlerin yaşamlarıyla ilgili bir başka bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.